gerçekten. Dolayısıyla adımız bile uyumlu için.
Hayatın Sesleri.
Başkent'ten merhaba, işte Hayatın Sesleri başladı sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 30 Ağustos, ulusumuza bağımsızlık ve özgürlük getiren Zafer Bayramı'nın yıl dönümü. Başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran, saygı ve minnetle anarak başlıyoruz bugünkü Hayatın Sesleri'ne.
Defter
Ve sevgili dinleyicilerimiz, stüdyo konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştıralım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Birten Çelik bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, malum 30 Ağustos çok önemli bir gün ulusumuz için de. Türk tarihi aslında zaferlerle dolu, ancak 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı Türk ulusunun aslında yeniden dirilişi galiba, değil mi?
Evet, evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan bir savaş. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan Türk Kurtuluş Savaşı içindeki muharebelerden bir tanesi. Hı
hı, evet.
Ve bu muharebe, özellikle muharebedeki başarı, yani 30 Ağustos zaferi dememizin aslında en önemli sebebi de bir ölçüde 1. Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle çıkmış Osmanlı İmparatorluğu'nun Mondros Ateşkes Anlaşması'yla savaşı bitirmiş olması ve ardından da yine aynı Ateşkes Antlaşması'yla antlaşmasını kullanarak İtilaf Devletleri'nin işgaliyle Anadolu'nun parçalanmasını sağlamak üzere yola çıkan İtilaf Devletleri'ni engelleyen önemli bir zafer.
Evet, ama o Anadolu'daki ruh bambaşka bir ruhtu.
Tabii.
Onu göremediler ne yazık ki.
Göremediler çünkü onlar herhalde Osmanlı hükümetinin politikalarından kendilerinin bir tepkiyle karşılanmayacağını düşündüler. Çünkü imparatorluk yenilgisini Mondros Mütarekesi'yle kabul etmişti. Ve İtilaf Devletleri de bu Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesini kendi lehlerine kullanarak Anadolu'daki çeşitli yerler işgallere başladığında Osmanlı hükümeti tepki göstermemişti.
Ne derdi o 7. madde?
7. maddenin özellikle bahsettiği şey şuydu: İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik herhangi bir yeri işgal etme hakkına sahiptir, hı hı, diyordu bu madde. Ve bu maddeye dayanarak onlar da kendileri açısından önemli gördükleri yerleri işgal ettiler. Aslında bu işgaller böyle son dakikada ortaya çıkan problemlerden kaynaklı işgaller değildi. Bu işgallerin temeli 1. Dünya Savaşı sırasında imzalanmış olan gizli antlaşmalarda planlanmıştı. Ya İstanbul Antlaşması, işte Sykes-Picot, Saint-Germain-de-Maurienne, Londra Antlaşmaları gibi bu gizli antlaşmalarda zaten onlar Osmanlı topraklarını kendi aralarında, hı hı, paylaşmışlardı.
Evet.
Ve dolayısıyla yani İtilaf Devletleri'nden İngiltere, Fransa, İtalya ve 1917'de onların safına katılan Yunanistan'ın Anadolu'daki işgalleri öyle çok tesadüfi değildi. Hı-hı. Planlanmıştı ve bu işgal doğrultusu harekete geçtiler. Dediğim gibi Osmanlı hükümeti başta tepki göstermedi. Bu işgallerin geçici olacağını düşünüyordu. Ancak 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edilince bu işgal çok büyük tepki çekti. Çünkü bir dönem yönettiği Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal etmiş olmasına tepki gösterdi. Çünkü Yunanistan için o dönem Megalo İdea'nın bir parçasıydı İzmir. Yani Ege bölgesi, İonya, evet, bölgesi onların büyük idealinin içinde yer alıyordu. Dolayısıyla Yunan ordusunun İzmir'e çıkmış olması 15 Mayıs 1919'da ve ardından hızlı bir şekilde bölgeyi işgal ederek sadece Ege bölgesinde kalmayıp Marmara'ya da doğru, Ege'nin kuzeyine doğru ve hatta İç Anadolu bölgesine doğru ilerlemiş olması büyük bir tepki topladı. Ancak Osmanlı hükümeti sadece bir protesto etmişti. Fakat bu protesto yeterli değildi. Çünkü Anadolu'da çok işgalleri İtilaf Devletleri'nin İstanbul dahil olmak üzere çeşitli yerlerdeki orduları ya da birlikleri Anadolu halkını tehdit etmeye başlamıştı. Ve Anadolu'da büyük bir direniş başladı. Tabii ki Kurtuluş Savaşı'nın detaylarına girmemize gerek yok. Eminim,
evet,
dinleyicilerimizin bilgileri vardır bu konuda. Fakat şunu söylemek lazım: 19 Mayıs 1919'dan itibaren Anadolu'daki direniş yavaş yavaş organize olmaya başladı. Özellikle Mustafa Kemal Paşa'nın, yani 3. Ordu müfettişi olan o dönemde Mustafa Kemal Paşa'nın kendisi gibi vatansever diğer ordu komutanlarıyla birlikte ve kendilerine katılan sivillerle birlikte hazırladıkları Amasya Genelgesi ve ardından Anadolu'da toplanan kongreler, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve diğer kongreler bu bir ulusal direnişin temellerini atmış oldu. Hı hı. Ve bu ulusal direniş içerisinde özellikle 1919'da Kuvayi Milliyelerle başlayan, 1920'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularıyla devam eden bu ulusal direniş Türk Kurtuluş Savaşı'nı yaratmış oldu. Ve işte bu Türk Kurtuluş Savaşı içerisinde 26 Ağustos 1922'de başlayan askeri taarruz 30 Ağustos 1922'de başarıyla sonuçlandı.
Bu başarıda devam edin lütfen, bir şey ilave edecek mi?
Özellikle şu var, bu 26 Ağustos 1922'ye gelinceye kadar 1921'deki İnönü Muharebeleri, iki İnönü Muharebesi vardı ve ardından da Sakarya Muharebeleri önemli bir adımdı. Yani Türk Kurtuluş Savaşı için önemli adımlardı. Bunlar başarıyla doluydu ama İnönü Muharebelerinden sonra Kütahya ve Eskişehir'in kaybedildiği muharebeler de yaşandı. Ve ardından Büyük Millet Meclisi orduları toparlandı ve Sakarya Muharebelerini gerçekleştirdi.
Evet, tam da az önce sormak istediğim yerdeyiz şu anda. Meclisin öneminden de söz etmeden geçemeyeceğiz herhalde. Evet. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yönetmiş olması çok önemli. Bir diğer noktada meclis tarafından Mustafa Kemal'e gazi unvanı ve mareşallik rütbesi verildi sonrasında, evet, değil mi? Bu zafer,
evet,
sonunda.
Onlara da gelecektim. Soruyla güzel altını çizmiş oldunuz. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi özellikle işte bu Sakarya Muharebeleri, Sakarya Muharebesi, ondaki başarı özellikle çok önemliydi. Çünkü bakın şu vardı, bir ulusal direniş başlamıştı Anadolu'da. Bu organize değildi ama Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber organize oldu. Fakat başlangıçta Anadolu halkının katılımı zayıftı. Çünkü büyük bir savaştan çıkmışlar ve o itilaf işgalleri büyük moral bozukluğu yaratıyor. Dolayısıyla inançlarını kaybetmişlerdi. Ve işte bu süreç içerisinde Büyük Millet Meclisi'nin mücadeleleri, Anadolu'da düzenli bir devletin temellerini atmış olması biraz daha bu morali yükseltmeye başladı. Özellikle bakın Sakarya Savaşı'na giderken tekalifi milli emirlerinin, yani ulusal emirlerin önemi çok büyüktü. Çünkü 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılırken Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Mustafa Kemal Paşa'nın bu anlamda şeye katkısı, onun liderliği çok önemliydi. Şimdi bu Kütahya Eskişehir muharebelerindeki başarısızlık meclis içerisinde de çok büyük bir moral bozukluğu yaratmıştı. Ve bütün artık şeyde tartışmalar başlamıştı. Ve bu tartışmaların üzerine Mustafa Kemal ben ordu yönetimini de istiyorum dedi. Şimdi Büyük Millet Meclisi Başkanı ve ona 5 Ağustos 1921'de başkomutanlık görevi de verilmiş oldu. İşte başkomutanlık görevinin ardından Mustafa Kemal Paşa'nın özellikle bu tekalif ve milli emirleri çok önemlidir. Çünkü Anadolu'da halkın verdiği o manevi desteğin yanında maddi destekleri de istedi. Hı hı. Ve Anadolu halkı organize oldu ve destekler verdi ve Sakarya Muharebelerine bu moralle, bu destekle gidildi. Ve bu muharebenin başarısı üzerine de Mustafa Kemal Paşa'ya hem gazilik hem mareşallik ünvanları verildi. Bu çok önemli bir şeydi ve tabii ki Sakarya Muharebelerindeki başarı Anadolu'yu işgal eden itilaf devletlerin arasında da bir bölünme yarattı. Çünkü Sakarya'daki başarı üzerine Güney Cephesi'nde bulunan, hı hı, Fransız orduları çekildiler. Fransa'nın imzaladığı 10 Ekim 1921'deki Ankara Antlaşması'yla onlar çekildiler. Antalya bölgesinde bulunan İtalyan birlikleri de Kuşadası'ndan itibaren oraya kadar uzanan hatta bulunan İtalyan birliklerinde hiçbir antlaşma imzalamadan çekildi gitti. Çünkü artık başarılı olamayacaklarını görüyorlardı. Ve dolayısıyla Anadolu'da bir tek Yunan ordusu vardı ve Yunan ordularına karşı da harekat 26 Ağustos 1922'de başlatıldı. O süreçte Büyük Millet Meclisi özellikle diplomasiyi devreye soktu. Yani diplomasiyle belki sorunu halledebiliriz demişti. Ama bu mümkün olamadı. Çünkü şöyle bir durum vardı. Her görüşmede yani her diplomatik görüşmede İtilaf Devletleri 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr'i dayatmaya çalışıyordu. Hı hı. Yani Anadolu'yu parçalayan, işte Osmanlı İmparatorluğu'nu, Marmara'nın bir kısmı ve İç Anadolu'nun böyle kuzeye doğru uzanan hattında küçük bir Osmanlı İmparatorluğu'na sınırlamıştı ve Anadolu'nun diğer bölgeleri işgal edilmişti. Ama daha doğrusu pay edilmişti.
Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından Sevr yürürlüğe giremedi. Lozan'la devam edildi.
Devam etti. İşte onlar Sevr'i dayatmaya çalışıyordu ama Büyük Millet Meclisi'nin de asla taviz vermeyeceği bir şey vardı. O da Misak-ı Milli sınırları. Hı hı. Yani bugünkü Anadolu sınırları büyük ölçüde kapsayan Misak-ı Milli'yi den ödün vermeyeceğini söylemişti ve bu nedenle anlaşamadı. İşte diplomasinin etkili olmadığı noktada Batı cephesinde 26 Ağustos 1922'de büyük taarruz başladı ve başkomutan Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Türk ordusu Kocatepe'den Afyonkarahisar Dumlupınar hattından harekete geçti ve 30 Ağustos'ta Yunan ordusu artık çekilmişti. Bakın o hattı ben size şöyle anlatayım. Düşünün Ankara'ya yani Sakarya muharebelerinde başarılı olmasaydı Yunan ordusu Ankara'yı da ezip geçecekti. Çünkü evet. Haymana'ya kadar gelmişlerdi. Sakarya başarısıyla onlar çekilmeye zorlandı. Ve bu 26 Ağustos'ta başlayan askeri harekette de taarruzda da Yunan ordusu sadece Afyonkarahisar hattında değil İzmir'e kadar çekilmek zorunda bırakıldı. Ve o arada özellikle Mustafa Kemal Paşa'nın 1 Eylül'de söylediği ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emri çok önemliydi. Ve bu emir 9 Eylül'de İzmir'in alınmasını sağlamış oldu. Ve ardından da işte Bursa bölgesi ve diğer bölgeler kurtarılmış oldu. Şimdi şöyle bir şey var tabii bu başkomutanlık savaşı ve ardından da Yunan ordusunun büyük bir yenilgisi var. Ve Yunan ordularının komutanı Nikolas Trikopis ve binlerce subay ve er esir alındı. Bu Yunan ordusu için büyük bir moral bozukluğuydu. Ve aslında cephenin çöktüğünün de göstergesiydi onlar için. Şimdi tabii askeri detaylara çok girmemek gerekir ama şunu anlatmak istiyorum. Çok zorlu bir mücadelelerden geçerek Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Oradaki o Misak-ı Milli sınırlarından ödün vermemek, ülkeyi kurtarmak çok önemliydi. Ve şöyle bir şey var. 30 Ağustos evet bizim tarihimizde çok önemli. Yani Kurtuluş Savaşı içerisindeki bütün muharebeler çok önemli bizim için. Çünkü kuruluşumuzdaki önemli adımlar ve aslında onlar Türk devriminin ihtilal aşamasıdır.
Evet.
Ve ihtilal bu aşamada başarıya ulaşmıştır ve 30 Ağustos bunun en önemli göstergesidir.
Peki bugün geldiğimiz noktada neler söyleyeceksiniz? Çünkü sınırımızda bir harekat var. Onun gölgesinde bir 30 Ağustos. Bu arada tabii yurtta sulh, dünyada sulh sözleri de anlamı da bir kez daha ortaya çıkıyor galiba.
Kesinlikle, kesinlikle. Şöyle bir şey var bakın bu bugün 30 Ağustos'tan zaferden bahsediyoruz. Ve bu 30 Ağustos'taki başarının ardından dediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının Anadolu'yu işgalden kurtarması var. Ve buradaki başarı üzerine İtilaf Devletleri Büyük Millet Meclisi hükümetine nota veriyorlar. taarruzlar durdurulsun ve ateşkes imzalansın diye. 28 Eylül'den itibaren bu görüşmeler başlıyor ve 4-11 Ekim tarihleri arasında Budanya'da toplantı yapılıyor ve Budanya Ateşkes Anlaşması yapılıyor. Bu toplantıda ve konferansta alınan bir karar var, Barış Antlaşması'nın imzalanması. Şimdi bakın, ve bu barış görüşmeleri de Lozan'da bildiğiniz gibi yapılacaktır ve 24 Temmuz 1924'te Lozan Antlaşması, Barış Antlaşması imzalanıyor. Bir şeye dikkat çekmek isterim. Sevr Barış Antlaşması Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki imzaladığı barış antlaşmasıdır. Yani Anadolu'yu parçalayan, Osmanlı'yı aslında yok eden, Osmanlı İmparatorluğu'nu yok eden bir antlaşmadır. Lozan Barış Antlaşması ise bugün çok fazla altını çizemiyorlar maalesef. Yani bu konuda bunu çok üzücü bir şey. Lozan Barış Antlaşması'nın önemine çok değinmiyor insanlar ama bu çok önemli. Çünkü Lozan Barış Antlaşması bir ölçüde Anadolu'daki milli mücadelenin imzaladığı milli mücadelenin ardından Türkiye başarılı olan Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı bir barış antlaşmasıdır. Ve bu barış antlaşmasının hükümleri sadece 1919'dan itibaren ortaya çıkan sorunları halletmeye yönelik değildir. Bu barış antlaşmasının koşulları aslında Türkiye'nin bir Osmanlı mirasçısı, Osmanlı İmparatorluğu mirasçısı devlet olarak onun sorunlarını da sahiplenmiş ve çözmeye yönelik harekete geçmiş olduğunu gösterir bir antlaşmadır. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nu yenemediği itilaf devletlerini Anadolu'da yenmiştir. Anadolu'da yenilmişlerdir. Ve bunu sağlayan da Anadolu halkıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin lideri ve milli mücadelenin komutanı 5 Ağustos 1921'de başkomutan olan Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal Paşa'dır ve Mustafa Kemal Paşa biliyorsunuz 1934'te Atatürk soyadını alır. Ve tarih kitaplarında 1934'e kadar Mustafa Kemal Paşa, 1934'ten sonra da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türklerin atası bu ismi verilmiştir. Hep önemli, yani hep altını vurgulamak gereken bir şey var. Savaşlardan gelmiş olan bir komutan. Ve tabii ki onun heyetinde yer alan çok değerli komutanlar, Kazım Karabekirler, İsmet İnönüler, Fahri Belenler, çok değerli komutanlar var. Ve bu komutanlar savaşın içinden geldikleri için barışın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorlar. Ve Lozan Barış Antlaşmalarında da görüşmeleri sırasında çok zorlamıştır itilaf devletleri onları. Yani Lozan'a giden Türk heyetine, İsmet Paşa'nın başkanlığındaki heyete sanki yenilgiye uğramış bir ordunun temsilcileriymiş gibi davranmaya çalışırlar. Ama İsmet Paşa asla taviz vermez ve biz buraya zafer kazanmış bir ordunun, bir milletin temsilcileri olarak geldik der. Bu çok önemlidir. İşte
kazanılan bu zafer sonrasında devrimlerle bağımsız, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Mı?
Çünkü şu 1920'de açılan meclisin ilk hedefi, zaten ilk söylediği şey şudur. Kayıtsız egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Bu çok önemli. Çünkü şu var, bu mücadele yani milletin olduğu için bu ne bir krallık hükmü, ne bir hilafet otoritesi, ne de başka bir otoriteyi kabul etmez. Egemenlik milletindir. Bunun üstünde başka bir otorite yoktur. Zaten bu olduğu için de Osmanlı Sultanı 6. Mehmet Vahidettin Ankara'ya tepki göstermiştir. 1920'den itibaren bu meclisin çıkardığı bütün şeylerde, yasalarda 1921'de kabul edilen şeyde, anayasada özellikle altını hep vurgulanan millet hakimiyetidir. Çünkü bu savaş, yani Türk Kurtuluş Savaşı hem milli egemenliğe karşı yapılmıştır, hem de milli bağımsızlığa karşı yapılmıştır. Yani bu çok önemli bir şeydir. Çünkü hem itilaf işgalinden, hem herhangi bir devletin işgalinden kurtulacak, hem de kendi hakimiyetini, yani 1923'te kabul edilen Cumhuriyet rejimiyle bunun altını çizmiştir. Anadolu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda özellikle altı çizilen bu altı prensip, yani 1924'te anayasada da yerini almış olan altı prensip içerisinde özellikle Cumhuriyet rejimi, milletin dayanışmasını belirten milliyetçilik ilkesi, laiklik bunlar çok önemli ilkelerdir. Çünkü Türkiye gibi bir coğrafyada özellikle farklı dinlerden, dillerden gelip de Anadolu'yu kurmuş olan, Anadolu'da yerleşmiş olan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş olan vatandaşların hepsinin bir arada yaşayabilmesi için en önemli ilke laikliktir. Evet. Bundan hiçbir şekilde taviz vermememiz lazım. Bu bizim için hem demokrasiyi de getirecektir, hem barışı da getirecektir. Mustafa Kemal Paşa'nın biraz önce sorduğunuz sorudaki özellikle altını çizmek istediğimiz şey, 1923'te Lozan imzalandı ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti uluslararası arenada çok başarılı bir yere sahip oldu. Saygın bir düzeye geldi. Bunu sağlayan neydi biliyor musunuz? Yurtta barış, dünyada barış söylemi. Ve Atatürk bunu başardı ve Türkiye'nin uluslararası kuruluşlara davet edilmiş olması, ilişkiler açısından bu çok önemliydi. Bakın 1930'lardan itibaren Türkiye ve Yunanistan arasında çok güzel dostluklar geliştirildi. Özellikle Balkan Paktı'nın imzalanmasına doğru giden süreçte Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Yunanistan Başbakanı Eleftheros Venizelos'un çok büyük katkıları var. Ve hatta 1934'te Venizelos Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermiştir. Evet. Bu çok önemlidir. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti olarak varlığımızı sürdürebilmemiz için yapacağımız en güzel şey yurtta barışı sağlamak, dünyada barışın sağlanmasına evet. destek vermek. Başka türlü mümkün değil, çünkü çok problemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Ayakta durabilmemiz için bizim için en önemli şey demokrasi, barış evet. ve laiklik.
Ve bize düşen görev Türkiye Cumhuriyeti vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip çıkarak Atatürk ilke ve devrimlerinin uygulayıcısı ve savunucusu olmak galiba, değil mi hocam?
Aynen, katılıyorum.
Çok teşekkür ediyoruz bugün için. Sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle bilgilerimizi tazeledik. Sağ olun, var olun. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Birten Çelik stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Aynı toprak, aynı kültür. geçerek geldik bugün. Kardeşler, dört yanımız kem gözle dolmuş. Kardeşler, bizlerden başkası dost olmaz. Ne çok batı ne çok doğu bize uymaz. Ağlasak dünyada tek bir kul duymaz. Sımsıkı sarı bu birlik yıkılmaz. Bize bizlerden başkası dost olmaz. Ne çok batı ne çok doğu bize uymaz. Ağlasak dünyada tek bir kul duymaz. Sımsıkı sarı bu birlik. Bizlerden başkası dost olmaz. Ne çok batı ne çok doğu bize uymaz. Ağlasak dünyada tek bir kul duymaz. Sımsıkı sarı bu birlik yıkılmaz. Bize bizlerden başkası dost olmaz. Ne çok batı ne çok doğu bize uymaz. Ağlasak dünyada tek bir kul duymaz. Sımsıkı sarı bu birlik.
Sözcükler. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Ata köşemizde bizlerle birlikte. Merhabalar.
Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim.
Evet, hürriyet, özgürlük ve bağımsızlık konuşalım dedik. Evet. Hürriyetle başlayalım isterseniz.
Hürriyet tabii çok geniş bir kavram. Hem psikolojik olarak hem sosyolojik olarak hem siyaseten açıklamaları var. Biz Türkçeleştirdiğimizde özgürlük ve bağımsızlık olarak Türkçeleştiriyoruz. İstiklal ve hürriyet. Hı hı. Özellikle tabii Atatürk'ün yani işte 1900'lerin başlarında bu kavramlar Türkçe'de yaygınlaşmaya başlamış. Atatürk'ün diline de doğal olarak oradan geçtiğinden hürriyet ve istiklal olarak yer alıyor cümlelerinde.
Ama öyle de bir yapısı da var zaten yani,
tabii,
değil mi?
Tabii. Selanik zaten aslında öyle bir yer. İlk dile getirildiği yer de orası hürriyet sözcüğünün. Çünkü işte bizde Namık Kemal'le adı duyulan işte Genç Türk Hareketi'nin başladığı yer. İttihat ve Terakki'nin ilk başladığı yer. Dolayısıyla hürriyet, tam Osmanlıca ifade edersek hürriyet, adalet, musavvat ve uhuvvet. Yani özgürlük, adalet, eşitlik ve kardeşlik üzerine getirilmiş bir düşünce yapısı var o zaman. Ve saltanata da kendilerini duyurma çabası bu aynı zamanda belli bir kuşağın. Bu kelimelerle kendilerini sloganlaştırmışlar. Fransız ihtilalinden sonra. Hı hı. Arada şöyle bir fark var fakat onu söylememiz lazım bugün. Atatürk'ün cümlelerinde yer alan hürriyetle o dönemki işte 1800'lerin sonundaki bu hürriyet aynı hürriyete karşılık çok gelmiyor.
Evet.
Atatürk bunu daha felsefi anlamda kullanmış. Hı hı. Cümlelerinde okununca da çok net anlaşılıyor zaten. Neden? Çünkü ilk dilimize girdiği zaman hürriyet sözcüğü, daha doğrusu bu anlamda kullanılmaya başlandığı zaman aslında talep edilen bir şey. Yani biz hürriyet istiyoruz, biz adalet istiyoruz tadında. Fakat Atatürk'ün cümlelerindeki hürriyet, biz hürriyeti yaşıyoruz. Hürriyet bizim sunacağımız, bizim olgunluğumuza, bizim uygarlık seviyemize yakışan ve bizim özümüzden gelen, bizim sunacağımız bir değerdir şeklinde kendini buluyor. O yüzden de farklı, talep edilen değil, varlığıyla olgunlaştırılan bir değer haline gelmiş. Yani biraz daha üst bir kavram. Peki tam olarak ne demek hürriyet?
Evet, ne demek?
kişinin kendi olduğu ve kendi olarak hareket ettiği bağımsız, iradeli olma hali.
hürriyetle irade arasında ilişki var,
evet,
o zaman.
Evet, kesinlikle. Zaten bu açıdan bakarsanız, yani kendi olma açısından bakarsanız, özellikle psikolojik tanımına. Ben mesela bugün biraz çalışırken kendimi gözden geçirdim. Ben ne kadar kendimim? biraz arkadaşlarımım çünkü. Arkadaşlarımdan edindiğim düşünceler, görüşler değerli. Hepimiz için öyledir. Biraz annemim. Mesela bazı şeyleri yaparken annemi görebiliyorum. Annemin konuştuğunu hissedebiliyorum kendi sesimden. Biraz etkilendiğim yazarlarım aynı zamanda. Ve tabii ki belki yakın çevrem, edindiğim düşünceler, yani bunların kendi ölçeklerimden geçmesi tabii önemli. Ama tamamen bana özgü mü, onlardan emin değilim. Hür irade, mesela biz sizinle burada konuştuk daha önce, reklamlardan falan bahsettik. Hür irade önemli bir basamak. Ne kadar hür iradeliyiz, aç karnına büyük bir alışveriş merkezine gittiğimizde kendimizin hür olup olmadığını, bir hürriyet alanına uyanık olup olmadığımızı ölçebiliriz.
Evet, şimdi özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir demiş Atatürk. Birazcık evet, da bu söz üzerinden, bu cümle üzerinden gidelim isterseniz.
Kesinlikle. Çok güzel bir söz. Atatürk'ün zaten cümlelerinin benim için diyeyim küçültüp büyüleyici tarafı aslında son derece öz, tekrar edilebilir fakat çok derin anlamlarının evet, olması.
Aslında tüm cümleleri kendi ve bize hep bir ışık olmuş, hep evet, bir yol evet, gösterici olmuş.
Biz çalışırken, edebiyat çalışırken canlı cümleler ve ölü cümleler diyorduk kendi yazdıklarımıza da. Gerçekten çok canlı cümleler evet, Atatürk'ün cümleleri. O sözünün, sizin söylediğiniz sözün bulunduğu konuşmanın devamı aslında beni çok etkileyen bir cümleyi daha barındırıyor, evet, onu paylaşmak isterim. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir dedikten sonra ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım demiş. Ama devamında şunu söylüyor ki ben bizim için, yani bizim kuşağımız için, Cumhuriyet'in bu kuşağı için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim.
Evet.
Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım.
Onun için demiş ya bağımsızlık ya, ya ölüm, ölüm değil mi? Evet.
Kesinlikle, ve bu bağımsızlığı da o kadar net tanımlamış ki siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri her hususta tam bağımsız. Bunlardan herhangi birinde bağımsızlığı teslim etmek, diğerlerinde de bağımsız olmamak demek. Aslında ülkeler için konuşuyoruz. Çünkü hürriyet felsefi bir anlam içeriyor ama bağımsızlık siyasi. Dolayısıyla bağımsızlık aslında bir devletin kendi vatandaşlarının erkiyle yönetilmesi, yani yönetme gücüyle yönetilmesi demek. Dolayısıyla bağımsızlık siyasi bir tanım. Atatürk'ün cümlelerine baktığımızda da bize neredeyse bir sinemalarda hani koltuğunuzu bulmak için önden bir ışıklı bir yardımcı olur size, evet, ve koltuğunuzu buldurur. Atatürk'ün cümleleri de artık bizim için bugün o değerde. Zaman zaman yeterince aydınlık olmayabiliyor bulunduğumuz ortamlar ama onun cümleleri tıpkı o yol gösteren, koltuğu bulmamızı sağlayan ışık gibi bize işaret ediyor. Çünkü demiş ki milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Her şartta. İlginçtir. Bazı cümleler çok umutlu şeyler söylüyormuş gibi gelebilir. Fakat gerçekten sihirli sözcükler var burada. Bu cümleleri tekrar ettiğinizde içindeki kudreti hissetmemek mümkün değil. O milletin bir bireyi olarak sizi görüyor. O yüzden de canlı cümleleri çok. Hür fikirlere sahip olan insanlar ancak vatanlarına faydalı olabilirler. Eğer fikrim hür değilse, ki bizim okulumuz dil tarihin üstünde yazardı.
Fikri hür, vicdanı hür.
Hayatta en hakiki mürşit ilim.
İlimdir.
Fikri hür deyince gerçekten o hürriyete saygı ve o hürriyete farkındalık. Çünkü hakikaten hani basit bir örnek, hayatın içinden bir örnek olduğu için söylüyorum. Bugünlerde biz akımlara göre hareket edebiliyoruz mesela.
basit şeyler ama bağımsızlık söz konusu olduğu zaman hangi akımlara dahil olduğumuza uyanık olmak lazım. Çünkü en temeli bu. Hürriyet sözcüğü Türkçe'ye girdiği zaman çok hoş karşılanmış bir sözcük değil çünkü. Biz bugün çok rahat söylüyoruz. Cumhuriyeti bayramımız var, kutluyoruz. Hürriyet sözcüğünü kullanmakta hiçbir sakınca yok. Ama ilk geldiği zamanlar öyle değil. Çünkü yasaklı. Sansür var. Hiçbir zaman aslında bir sansür kelime listesi çıkarılmamış o dönemde de. Yani ikinci meşrutiyet döneminin öncesi ve sonrasından bahsediyoruz. Ama yine de hürriyet sözcüğünü halk içinde söylemek bir kahvehanede.
Yasak.
Yazmak.
Halbuki temellak ve hürriyetlerle ilgili bir kısıtlama söz konusu olamaz.
Ama işte saltanat söz konusu olduğunda böyle bir şey yok. Gerçi o kadar komik ki, bugün komik geliyor bize. Tabii ki sultanın yani dönemi düşünürseniz Abdülhamit'in böyle bir baskısı ne kadar vardı bilinmez. Yani şu sözcüğü kullansınlar, bunu kullanmasınlar. Bununla ilgilenmediğini düşünüyoruz ama ona yaranmak ve yakın durmak isteyenlerin hali bugün bakınca içler acısı. Örneğin sadece hürriyet sözcüğü değil, burun sözcüğü de yasaklı sözcükler içinde.
Hangi sözcük?
Burun.
Burun. Allah Allah.
Çünkü aklı evvel bir takip memuru, öyle söyleyelim. Sultanın burnunun büyük olmasından dolayı burunla yapılan esprilerden sultana bir eleştiri doğacağını düşündüğünden burun kelimesinin metinlerde geçmesine izin verilmemesi üzerine bir şey kayıt geçirmiş. Biz bunu Hüseyin Cahit Yalçın'ın kendi edebiyat anılarından öğreniyoruz. Diyor ki İzlanda balıkçısını çeviriyordum ben o dönem. Coğrafya ile ilgili burun sözü geldikçe sansüre takılmasın diye karaların denizlere doğru ilerlemiş bölümleri diye yazmak zorundaydım. Yani hürriyetin sözcüğünün, yani hürriyetin dile getirilmesinin bile yasak olduğu bir yerde maliyeti çok ağır, akıl sınırlarını zorlayan koşullar ortaya çıkıyor. O yüzden hürriyeti mümkün olduğunca çok söylemek, özgürlüğü mümkün olduğunca çok dile getirmek ve bununla ilgili düşünmek vatan vazifesi. Hani işin ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır ilkesinden hareketle biraz da bunu kendi işimiz, kendi vazifemiz bilmek durumundayız.
Evet, kesinlikle. Özgürlük de hem devlet hem vatandaşlar için söz konusu.
Tabii.
Galiba
çünkü tam bağımsızlık devletin ama aynı zamanda vatandaşların da bildiğimiz üzere aslında Voltaire'den gelen bir söz. Benim hürriyetim sizin hürriyetinizin başladığı yere kadardır. Fakat asıl mesele burada. Artık özellikle ahlaki açıdan bakarsak hürriyete, biraz daha kuramsal yaklaşırsak, insan hakları demek. İnsan hakları, temel insan hakları bizim için bugün hürriyetin de temeli. Biz hürriyet dediğim zaman bunu anlıyoruz. Bunu en çok ne zaman anlarız? Başka bir ülkeye gittiğimiz zaman o ülkenin konumuna göre bazen özeniyoruz, itiraf edelim.
Evet.
Bazen de çok şükrederek ülkemize geri dönüyoruz. Çünkü çok farklı farklı kültürler ve ülkeler var. Biz yabancılarla çalışırken, Türkiye'de yaşayan ve Türkçe öğrenen yabancılarla çalışırken Ankara'yı nasıl buldunuz diye bir kompozisyon konusu veririz. Bazıları der ki Ankara çok temiz, insanlar çok özgür, çok güvenli, çok rahat bir şehir. Bazıları der ki biraz karışık, yeterince temiz değil. Dolayısıyla baktığımız yere göre değişir.
Değişir.
Şimdi bizim için de öyle. Biz ölçümüzü bir başka ülke olarak alırsak çok zorlanıyoruz. Tarih bunun örneklerini çok yaşatmış bizim ülkemize. O yüzden biz kendi ulaşacağımız yere bakmak durumundayız. Atatürk'ün çok sevdiğimiz pek çok özelliği var ama itiraf edeyim bir yönü var ki beni de zorluyor. Galiba kuşakları da zorluyor. Hedef hep ufukta bile değil, ufkun ötesini görebilenler için konulduğundan yüksek hedefler. Hayattaki pratikleri de açık elbette. Fakat asla azla yetinmemiş. Nasıl tam bağımsızlık dediyse, nasıl yurt dışına okumak üzere burslu gönderdiği öğrencilere mektup yazıp sizi kıvılcımlar olarak gönderiyorum, alevler olarak geri döneceksiniz diyorsa, herkesten, her bir fertten ama en temelde Cumhuriyet'ten beklediği, daha doğrusu ortaya koyduğu üst hedef bayağı bir gayret, akıl ve sağlam irade istiyor. Başka türlü hür irade istiyor. Evet. Başka türlü o hedefler görülemez ve o hedefler ufuktan kaçınca çok zorlanırız. Yani biz bunu zaman zaman yaşadık, ülkemizin tarihi böyle. Ama gençlerimiz için çok önemli bir şey var. Hürriyet çok yeni bir kelime değil. Ama özgür kelimesi bize çok şey anlatıyor. Çünkü özden başlıyor. Hani hürriyet bir başka yerde olabilir. Anlamlandırmak zor geliyor kavramsal olarak ama öz kendimiz demek ya.
Evet.
Özgür yani hürriyet yani özgürlük senden başlar, benden başlar, özümden başlar. Eğer ben özümle ilgili, kendimle ilgili bir şeyi fark edemezsem özgür olamam.
Evet ve çok teşekkür edelim bugün için.
Ben teşekkür ederim.
Yine birlikte olacağız. Önümüzdeki hafta sevgili Elif Berna Kutlu Atı.
Okulda defterime sırama ağaçlara yazarım adını. Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adını. Yaldızlı imgelere, toplara, tüfeklere, kralların tacına. En güzel gecelere, günün ak ekmeğine yazarım adını. Tarlalara ve ufka, kuşların kanadına, gölgede değirmene yazarım. Uyanmış patikaya, serilip giden yola, hınca hınç meydanlara adını. Ey özgürlük! Kapımın eşiğine, kabıma, kacağıma, içimdeki aleve. Camların oyununa, uyanık dudaklara yazarım adını. Yıkılmış evlerime, sönmüş fenerlerime, derdimin duvarına. Arzu duymaz yokluğa, çırçıplak yalnızlığa yazarım adını. Geri gelen sağlığa, geçen her tehlikeye yazarım ben adını, yazarım. Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata, senin için doğmuşum haykırmaya. Ey özgürlük!
Sevgili dinleyicilerimiz, bu mutlu günde zaferi bize yaşatan başta ulu önderimiz Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, kahraman Türk ordusuna şükran ve minnetlerimizi sunarken ulusumuza da Zafer Bayramı kutlu olsun diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere. Hoşça kalın.
Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yalova
25. Ben buraya, size dayanıklı cam.
Buradan da çok büyük olur.